Hareket esaslarımız olarak belirlediğiniz 3 esas hakkında bilgi verir misiniz? Neden böyle esaslar belirlediniz? Rabbanilik, ilmilik, şumullülük. Hareket esaslarımız bunlar. Rabbani, yani kendi kafamızdan bir metot ortaya koymadık, Rab'den geleni aldık. Zamana göre, şartlara göre değiştirme yapmıyoruz. Peygamberler taviz vermedi, biz de vermiyoruz. Ama peygamberler müsamahakardı, biz de müsamahakar olmalıyız. Taviz nedir, müsamaha nedir? Taviz, bir şey dinimizde farz ise ondan geri adım atmak, taviz vermektir, başörtüsü gibi. Ya da haramsa ondan, ona girmek, o haramı işlemek, taviz vermektir. Ama ne farz ne haram, o zaman o meselede demek ki Allah ve Resulü bize müsaade etmiştir. Demek ki müsamahakar davranmıştır. Farz da kılmamış, haram da kılmamış. Demek ki biz de müsamahakar davranabiliriz. Mesela cübbe giymek, sarık sarmak ne farzdır, ne giymek farz, ne de giymemek haram. Bu hususta şartlara göre davranmak, taviz vermek değildir, müsamahakar olmaktır. Çünkü farz değil, haram değil. Farz ise ya da haramsa o meselede geri adım atamayız. Taviz odur. Rabbani hareket tavizi kabul etmez. Rabbani hareket la ilahe illallah diyerek ortaya çıkar, vatan kalkındırma diyerek ortaya çıkmaz, ahlak davası diyerek ortaya çıkmaz, fakir fukara davası ya da başka bir dava öne sürmez. Rabbani hareket la ilahe illallah diyerek ortaya çıkar, sancakta bu yazar, başka bir şey yazmaz. Allah adına ortaya çıkılmalı, kendi namımıza değil, vatan millet Sakarya diyerek de değil, ahlak toplumu diyerek de değil veya başka bir şey diyerek değil. La ilahe illallah diyerek, madem dünya Allah'ın, o halde onun dediği olmalı diyerek ortaya çıkılmalı. Rabbani hareket böyle bir harekettir. İlmi hareket, ilme göre davranan bir hareket demek. Ve ilme önem veren, sadece pozitif bilimlere önem veriliyor. İslami ilimler ihmal edildi. Hep okullar, dershaneler kuruluyor, medrese kurulmuyor. Biz İslami bir hareket olacaksak nasıl olur da İslami ilimlere önem vermeyiz? Matematik, fizik şampiyonları çıkaracağız ama İslami ilimleri bilen dava adamları, aydın alimler yetiştirmeyeceğiz. Nasıl olacak? Hem İslam diyeceğiz, İslam'a hizmet diyeceğiz, hem de okul, dershane, pozitif bilimler, bunlara ağırlık vereceğiz ve medresemiz olmayacak. Bu size garip gelmiyor mu? Bu nasıl iş? İlmi hareket, İslami ilimlere önem veren bir hareket demektir. Aydın vasfına sahip alimler yetiştirmek demektir. Hem çağını tanıyan, siyaset bilen, sosyoloji bilen, kitlelerin psikolojisini bilen, hem de İslami ilimleri bilen insanlar yetiştirmeliyiz. Bir yönüyle aydın, bir yönüyle alim. Ahmet aydın, Mehmet alim. Olmaz. Olursa anlaşamazlar. Aydınla alim çatışır. Ama bir insan hem aydın hem alim olursa çağını daha iyi tanır, İslami harekete daha güzel yön verir ve de aydın alim vasfına sahip alimler, aydınlar arasında çatışma olmaz. Yoksa birisi aydın, birisi alim, bunlar anlaşamazlar. Aydın İslam'ı bilmiyor, alim de çağını tanımıyor. Bunlar anlaşamaz. İlmi hareket böyle bir harekettir. Hem aydın hem alim vasfına sahip insanlar yetiştirmek isteyen bir hareket demektir. Şumullü olmaya gelince, hareketimiz şumullü olmalıdır. Yani kapsamlı. Şumul kapsam demek. Kapsamlı bir hareket olmalı. Yani bir taraftan iman, bir taraftan ibadet, bir taraftan ahlak, bir taraftan cihat. Hepsi olmalı. Bir cemaat imani meseleler üzerinde duruyor, diğerlerini ihmal ediyor. Öbür cemaat, tarikat yalnız zikrullah üzerinde duruyor, diğerlerini ihmal ediyor. Bir kısmı yalnız siyaset yapıyor, diğerlerini ihmal ediyor. Bir kısmı yalnız cihat cihat diyor, iman üzerinde durmuyor, ibadet üzerinde durmuyor, ahlak üzerinde durmuyor. Bunların anlaşması mümkün değil. Ama eğer hepsinde aynı olursa, hepsi iman, ibadet, ahlak ve cihada Kur'an'ın önem verdiği kadar önem verirlerse, o zaman bunlar ittifak ederler, anlaşırlar. Tek vitaminle insan sağlıklı olamaz. Tek vitamin. A vitaminiyle sağlıklı olur musunuz? İman A vitamini, ibadet B vitamini, ahlak C vitamini, cihat D vitamini. Hepsi de lazım. Bugün sorun budur. Tek vitamin verilmektedir. Tek vitamin üzerinde durulmaktadır. Ve bu yüzden vitamin eksikliği olan nesiller zuhur etti. Ve birbirleriyle anlaşamıyorlar o yüzden. Ama eğer numune bir hareket olabilirsek, hem iman, hem ibadet, hem ahlak, hem cihat, hepsini içinde barındıran bir hareket olursak, o zaman hangisi gelirse gelsin beğenir. Aradığını bulabilir. İşte o yüzden bu üç esası esas olarak kabul ettik. Bunlar sonuçta Kur'an'ın malıdır. Bize de ait değildir. Kur'an bütün vitaminleri vermektedir. Biz sadece bunu adını koyduk, tespit ettik. Hepsi bu. Günümüzdeki alimler İslami geleneğin dışına çıkabilirler mi? Önceki alimlerin görüşlerini taklit etmek zorundalar mı? Yani müçtehit olan zaten müçtehidi taklit edemez. Ama nerede o müçtehit? Müçtehitse, içtihat yapıyorsa kendi bilir. Ama nerede o müçtehit? Müçtehitler İslam medeniyetinde çıkmıştır. İslam hakim olacak, bir sürü kurumlarıyla hakim olacak ve küçüklükten itibaren iyi eğitim almış nesiller yetişecek, bunların içinden çıkacak müçtehitler. İslam'ın hakim olmadığı ortamlarda ne İmam-ı Azam çıkar ne Abdülkadir Geylani. Bugün bir alim eski alimlerin görüşüne uymak zorunda mı? Eğer mesele yeni bir meseleyse, kendisi tabii ki o konuda incelemeler yapmak ve görüşünü ortaya koymak zorunda. Ama eski bir meseleyse, namaz, oruç, abdestle ilgili, zekatla, hacla ilgiliyse, bugünün alimi bununla niye uğraşsın ki? Zaten bunlar hallolmuş meselelerdir. Bugünün alimi neden namazla, oruçla, zekatla, talakla, nikahla, mirasla, on binlerce mesele var. Dört mezhebin ya da mezheplerin, müçtehitlerin hallettiği
Bir tek İmam-ı Azam'ın 55 bin 60 bin fetva verdiğini biliyoruz. Şimdi yeniden o meseleleri bir daha karıştırmanın ne gereği var? Bugün yeniden araştırsa, öyle alimler zaten pek yok, olsaydı bile, yeniden araştırsa bile ne olacak? Ya yine Hanefi'nin dediğine varacak, ya Şafii'nin dediğine varacak, ya Maliki'ye, ya Hanbeli'ye, ya Caferi'ye. Nereye varacak başka? Dolayısıyla zaten bu iş yapılmış. Neden bugün Amerika'yı bir daha keşfedelim? Bizi bununla oyalamak istiyorlar. Biz Amerika'yı bir daha bulmakla uğraşırken yüz binlerce fıkhi meseleyi yeniden araştıracakmışız. Yeniden kendi görüşlerimizi ortaya koyacakmışız. Neden yani? Nereden icap etti? Namaz aynı namaz, Kur'an aynı Kur'an, hadis aynı hadis. Bugün araştıracak olsak gene ya Hanefi'ye varacağız, ya Şafii'ye, ya Maliki'ye. Neden araştırayım ki o zaman? Benim görevim bu değil. Her neslin bir vazifesi var. Her nesil vazifesini yapmalı. Bu neslin vazifesi İmam-ı Azam olmak değil, Abdülkadir Geylani olmak değil. Bu neslin vazifesi sahabe olmaktır. Din yeniden başlıyor. Çökmüş bir ümmet yeniden uyanıyor. Bize düşen vazife bu uyanışı hızlandırmaktır. Sahabe içtihat yapmakla uğraşmıyordu. Dini yaymakla uğraşıyordu. Daha sonraki nesiller, tabi'in, tebe'ut tabi'in nesilleri, onlar içtihat yaptılar, İmam-ı Azamlar oradan çıktı. Bize düşen vazife budur. Yani Amerika'yı bir daha bulmak değil. Ama yeni meseleler olur. Sigorta gibi, tüp bebek gibi. Bu hususta alimler tabii ki görüşünü söyler. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır sözünü açıklar mısınız? Bu bir söz. Hadis değil. Hadis olarak söylerler. Hadis değil. Hadis diyen varsa kaynağını göstersin. Öyle boş konuşma olmaz. Madem hadis diyor, o zaman kaynağını gösterir. Bu Beyazıt Bestami'nin sözüdür. Ve tercüme hatalıdır. Kasıtlı olarak tercümede bir kelime tercüme edilmemiştir. Şeyh kelimesi tercüme edilmemiştir. Neden? Bu söz Arapça. Bunu tercüme ediyorsun da şeyh kelimesi niye tercüme etmiyorsun? Şeyh kelimesi Arapça'da hoca demektir. Bize Mısır'da şeyh derlerdi. Bize seslenirken şeyh bakar mısın derler. Arap şeyh der hocaya. Ama onlar kendi şeyhlerinin, tarikat şeyhlerinin anlaşılması için bu kelimeyi tercüme etmediler. Sen tercüme yapıyorsan tam tercüme yap. Hocası olmayanın hocası şeytandır. Demek yani. Türkçesi bu. Hocası olmayanın hocası şeytandır. Saytavva bu sözü açıklarken kitabında, bakabilirsiniz Ruh Terbiyemiz kitabına, tasavvufu anlatan bir kitap. Orada der ki eğer bir insana ilim yön veriyorsa, ilim sahibi ise onun hocası, şeyhi ilimdir, Kur'an'dır, sünnettir. Ama kendisi o seviyede değilse elbette ki bir hocaya ihtiyacı vardır. Yoksa hocasız tabii ki sapar. Yanlış anlar. Ama ilim sahibiyse, kitapları okumuş, anlayabilen bir zekaya sahipse, belli bir altyapısı varsa, ya mesela diyelim ki ilkokul, ortaokul, lise, üniversiteyi okumuş,
Mesela tıp fakültesini bitirmiş, tıp eğitimi almış, artık tıp kitabını okuduğunda anlayabiliyor. Bu insan kendisi kitaplar okuyarak kendisini geliştirir. Kitaplar ona yol gösterir. Ama mesela eğitim almamış bir insan tıp kitabını eline alsa ne olur? Yanlış anlar. O zaman onun bir hocaya ihtiyacı var demektir. Aynen öyle, İslami ilimlerde bir altyapısı olmayan tabii ki bir hocaya muhtaçtır. Şeyh hoca manasındadır. Maalesef bu zamanda hepsini kastetmiyorum ama tarikatların büyük çoğunluğunda tarikatların şeyhleri ilim sahibi değildir. Hoşlarına gitmeyebilir ama gerçek budur. Babasından kalmış bir post üzerine oturmuş. Belki babası da alim değildi, bilemem ama kendisinin bir şey bildiği yok. Ve bunlar insanlara yön veriyor. Şeyh efendi, sen ne okudun söyler misin? Nerede tahsil gördün? Hangi hocalardan ders aldın? Hele şu kitabı bir okur musun? Hele şu ayeti manasını bir anlatır mısın? Hele şu hadisi bir söyler misin? Usulü hadis okudun mu? Usulü fıkıh okudun mu? Sen ne okudun bir söyler misin? Büyük çoğunluğu okumadan şeyh oluyorlar. Okuyanlara sözüm yok. Benim sözüm okumadan bir post bulup üzerine oturanlara. Ondan sonra da diyorlar ki şeyh olmayanın şeyhi şeytandır. Yani gelin bize tabi olun diyorlar. Halbuki ilim adamlarına şeyhler tabi olurlar. Tarih boyunca böyle olmuştur. Şeyhler alimlere tabi olmuştur. Alimler şeyhlere tabi olmaz. Alimler şeyhlerden istifade etmiştir. Onların maneviyatından, ahlakından, takvasından, onların nefis tezkiye yöntemlerinden istifade ederler. Ama mesele ilmi bir mesele ise o meselede söz alimlerin sözüdür, şeyhlerin değil. Bu noktalar hep karıştırıldı birbirine.